Hepinize iyi akşamlar değerli izleyicilerimiz. Biz biliyorsunuz Didem hocamızla birlikte bugün tekrar yayındayız. Biz biliyorsunuz geçen hafta kabineden isteklerimizi konuşmuştuk. Bu istekler arasında en önemli konulardan bir tanesi kadın konusuydu. Biz bu haftaki yayınımızda bu kadın konusunu daha da genişleterek anlatmaya çalışacağız. Bu konuya daha yakından yaklaşmaya çalışacağız. Dünya çapında bu konunun nedenlerini, kadın neden ikinci planda, kadının neden ön planda olması gerekiyor, neler eksik, hangi düşüncelerden dolayı böyle bir durumda kadınlar, onları inceleyeceğiz. Ve bütün dünyaya şöyle bir bakacağız, kadının durumu nedir ve bu zihniyetin kaynağı nereden geliyor diye. Buyur Didemciğim.
Sağ ol Aylin'cim. Şimdi kadın deyince genellikle hep sanki Orta Doğu'da, Asya'da veya Afrika ülkelerinde kadın geri planda kalmış diye bilinir. Halbuki şu anda günümüzde genel olarak dünya çapına baktığımızda bütün dünyada özellikle gelişmiş ülkeler dahil kadının şimdiye kadar hiçbir zaman gerçek değerini görmediğini aslında biz şahit oluyoruz. Çünkü kadın deyince aslında ta eski dönemlere gitmek gerekiyor, eski Çin'e bakmak gerekiyor. Eski Çin'de kadın insan olarak dahi kabul edilmiyordu. Genelde sanki Darwin'den sonra böyleymiş gibi bir algı da var. Fakat evet. Zaten Darwin eski öğretileri kendisine baz aldığı için eski Çin'de kadın hiçbir şekilde kadın insan kabul edilmiyor. Hatta kadınlara isim dahi verilmiyordu. Rakamlarla sayılıyorlardı 1, 2, 3 diye. Yani bir varlık olarak sadece görülüyordu. O anlamda o dönemden başlayan ve hiçbir şekilde gerçek değerini bulmayan bir kadın olayıyla karşı karşıyayız. Günümüzde sanki yine dediğim gibi gelişmemiş ülkelerin bir sorunu gibi algılanırken, şimdi yayınımız boyunca vereceğimiz bazı istatistikler olacak. Bunların içerisinde hayretle karşılaşacağımız çok sayıda gelişmiş ülke de göreceğiz. Hem kadına şiddet konusunda hem kadınların siyaset içerisindeki yerini değerlendirdiğimizde bunun aslında hiçbir şekilde gelişmekle veya gelişmemekle bir alakası olmadığını göreceğiz. Çünkü kadın bir algı oluşturulmuş toplumlarda ve öyle bir algı ki bu. Baktığımız zaman gelişmiş ülkelerde de yine kadın, kadın olarak yani kadın kelimesinin insanlarda oluşturduğu bir telkin var. Kadın olarak yani bu nedir? Mesela filmlere bile konu olur her zaman. İşte eşi son derece üst düzey görevlerde olan bir bayan, hatta Amerikan başkanı yaparlar. Eşinin eve yemeğe gelmemesini sorun haline getiren ama hiçbir şekilde dünya işlerinden, hatta ülke yönetiminden bu anlamda önemli ciddi konulardan anlamayan insan figürü olarak hep resmedilir. Buna evet. Da herkes inanır. Halbuki böyle bir şey hiçbir şekilde söz konusu değildir. Kadın çok detaylı düşünebilen bir varlıktır. Çok akıllı bir varlıktır. Aklını tabii ki Allah inancına ve Allah korkusuna sahip bir kadının aklından bahsediyorsak biz eğer, bu anlamda detay görebilme kabiliyeti dünya üzerindeki bütün erkeklerden gerçekten çok daha fazladır ve bu anlamda da dünyadaki en akıllı insanlar olabilme potansiyeline sahiplerdir. Ama ya eğitim eksikliği, ya işte bu bakış açısında şimdiye kadar verilmiş olan telkinlerden kaynaklanan yanlış yönlendirmeler hep kadınların geri planda kalmasına sebep olmuş.
Şimdi Didemciğim burada eklemek istiyorum. Biz burada sen de birazdan anlatacaksın. İki sebeple kadının ikinci planda tutulduğundan bahsedeceğiz. Evet. Birincisi bağnaz zihniyet ama bu her din için geçerli. Evet. Ki İslam dininde çok daha güçlü şekilde geçerli. İkincisi de Darwinizm. Ama her ikisine de baktığımızda kadını ikinci plana almaya çalışma zihniyetinin altyapısında bu var aslında. Evet. Altında yatan sebep bu. Kadının akıllı, güçlü ve iradeli bir varlık olduğunu bildikleri için hep ikinci plana atma gayretini burada zorla bu dinlere diyeyim, bu anlayışlara sokulduğunu göreceğiz.
Tabii aslında yine insanlar arasında yaygın bir kanı da vardır. En zor meslek olarak annelik diye söylerler. Şimdi aslında Allah'ın kadına verdiği bir nimettir annelik ve gerçekten çocuk yetiştirmek çok zor bir sanattır. Yani bir gerçekten önemli bir meslektir. Sorumlu fakat orada kadının gösterdiği fedakarlık, tek taraflı fedakarlık, bütün aklını, bedenini, zihnini, her şeyle gerçekten Allah'ın kendisine nimet olarak verdiği, oradaki o çocuğun yetiştirilmesine gösterdiği fedakarlık bir kadının gerçek anlamda dünya üzerinde neler yapabileceğinin bir göstergesidir aslında. Ama bu yanlış işte algının bir sonucu olur. Bu anlamda kadının o zaman sadece evinde oturup yemek pişirmesi gereken, çocuk bakması gereken bir işte varlık olması gerektiği kanaati olur. Halbuki o bir nimettir. Yani akıl kullanılması gereken bir nimettir. Bu anlamda da bunu parantez içinde muhakkak açıklamamız gerekiyor. Şimdi bağnazlık gerçekten önemli bir tehlike dünya üzerinde. Çok ciddi bir tehlike şu anda günümüzde. Biz bunu dünyanın aslında her noktasında görüyoruz. Hem gelişmemiş toplumlarda var aslında İslam dini adına ortaya çıkmış olan çok ciddi bağnazlık tehlikeleri var. Bunun dışında yine senin söylediğin gibi asıl diğer sonradan tahrif edilmiş olmakla birlikte asıl semavi dinlerde de bu var. Bağnazlık geçmişten getirilmiş olan. Fakat hatta zaten İslam dinine de hep bu dinlerin sonradan ortaya çıkarttıkları bağnazlık etkileri İslam dininin içerisine sokulduktan sonra kadına bakış açısı da değişmiştir. Ama aynı zamanda da yine kapitalist toplumlarda da kadın ya meta olarak görülür ya da yine daha farklı şekilde algılandığı için gerçek değerini bulamaz. Şimdi istersen sen özellikle bu materyalist zihniyetin hakim olduğu toplumlarda kadına bakış açısının arkasındaki o bir bilgiyi ver istersen sonra devam edelim.
Her konu, her gariplik bir ideolojik telkin sonucunda meydana geliyor. Bu ideolojik telkinlerden bir tanesi de Darwinizm. Şimdi Darwin belki bazıları çok bunu çok azıyla biliyor olabilir gerçekten. İşte sadece böcekleri inceleyip bir teori ortaya atmakla kalmamış. İnsanın bütün geçmişiyle ilgili de bazı fikirlerde bulunmuş yani. Çok ilginçtir ki bu ayağı ve çok da takdir görmüş. İnsanın Türeyişi adlı kitabında da bunlara çok fazla değer vermiş. Biz burada bahsetmiştik ırkçılık konusundan bahsederken siyahi ırktan gelen insanları hatta Türkleri, Necip Türk milletini ve aynı zamanda da kadınları hep aşağı sınıf varlıklar olarak tanımlamış. Yani kendince böyle bir tanımlama yapmış fakat Darwinizm'de bütün dünyada böyle bu garip din, din diyeceğim gerçekten bir inançtır, hiçbir bilimsel delille delillenmediği halde, bütün bilimsel deliller evrim teorisini çürüttüğü halde Darwinizm bir din olarak benimsendiği için bütün dünyada bu insanın fikirleri de yaygınlaştırıldı ve ırkçılık, faşizm her şeyi bunun arkasından geldi komünizmde ve kadına bakış açısına da çok büyük yaralar açtı Darwin. Şimdi bu
aslında
konuda
işlerine gelen kısımları aldılar ve onları bayağı yaygınlaştırdılar.
Çok doğru. Şimdi Avrupa toplumları gerçekten aslında çok o anlamda medeni toplumlar, sivilize toplumlar gibi gözükür gözümüze. Halbuki kadın çok sonradan devreye girmiş bir varlık ve gerçekten de ciddi şekilde orada da eziliyorlar. Aslında pek çok konuda erkekle eşitlik yok. Yani bu şekilde olması gerekirken hep ezilen taraf ve şiddet de orada daha fazla. Fakat bu zihniyetin kaynağı Avrupa toplumlarının Darwinist olmasından geliyor. Avrupa toplumlarının aldığı fikir şuydu Darwin'den. Şimdi Darwin'in sözünü okuyacağım. Diyor ki, Darwin kadının evlilikteki rolünü tarif ediyor. Sizinle ilgilenecek biri, bir köpekten daha iyi oyalayabilecek, ev ve evin sorumluluklarını alacak biri. Bu kadar.
Tam bir rezalet.
Tam bir rezalet. Yani her kelimesi rezalet. Hem onunla ilgilenecek, köpekten daha iyi oyalar, bir de ev işlerini de yapar artı. Bu kadar. Zaten kendi eşi içinde çok ilginç tanımlamaları vardır. Ne kadar akılsız olduğuna dair çok utanmazca yazdığı yazılar vardır gerçekten. Ve diyor ki aynı zamanda Darwin İnsanın Kökeni kitabında kadınların idrak etme, hızlı kavrama ve taklit konusunda daha aşağı ırkların özelliklerini taşıdıklarını belirtiyor. Ve bu nedenle daha eski ve alt bir medeniyet seviyesine sahip olduklarını söylüyor. Şimdi böyle bir insanın bakış açısı, böyle bir insanın fikirlerini savunan toplumların bakış açısının kadına nasıl baktığı zaten ortadadır. Ve evrimci bilim yazarı Elaine Morgan da şunu belirtiyor. Diyor ki Darwin biyoloji, etnoloji ve diğer bazı bilim dallarını kullanarak, kendince kullanarak, normalde biyoloji ona hiçbir şekilde hizmet etmedi. Erkekleri kadınların aşağı ve değiştirilemez şekilde ikinci sınıf olduklarını düşünmeleri için teşvik etmiştir diyor. Yani hani bu sahte düzenlemede, sahte hiyerarşi de sınıf da atlayamıyorlar. Yani onlar hep aşağı olarak görülüyorlar. Bu dediğim gibi, biraz önce söylediğim gibi toplumlara böyle bir algı veriliyor. Kadın ikinci sınıf vatandaş olarak gösterilirse, hayatın içine dahil edilmezse, çünkü daha rahat edeceklerini düşündükleri bir sistem ortaya atılıyor. Böylelikle her türlü anormallik, her türlü bu kelime gerçi hani erkek egemen diyeyim. Gerçi erkek egemen burada feministlerin kullandığı anlamda söylemiyorum. Sadece onların fikirlerinin konuşulup dinlendiği bir toplum meydana getirmek için üretilmiş bir fikir.
Burada hemen ben kısa birkaç istatistik vereyim tam senin söylediğin konunun üzerine. Gelişmekte olan ülkelerde günde 1 dolardan daha az fiyatla yaşayan, yani kazanmaya yaşayan 1.3 milyar insanın %70'i kadın. Yani geliri 1 dolardan az olan insanların toplamı 1.3 milyar sayısı ve bu 1.3 milyar insanın da %70'i kadın. Yine küresel üretimin aslında %66'sını kadınlar tarafından gerçekleştirilmesine rağmen, yani daha çok kadınlar çalışmasına rağmen, yine küresel gelirden kadınların aldığı pay sadece %10. %66'ını kadınlar üretmesine rağmen kazandıkları payın sadece %10'u evet. onlara ait. Bu aslında senin anlattığını tam olarak teyit eden bir evet. istatistik olmuş oluyor bu anlamda. Ve kadınlar dünya mal varlığının, bu çok önemli, dikkat vermelerini istiyoruz izleyicilerimizin. Kadınlar dünya mal varlığının sadece %1'ine sahipler.
Biz bunu birazdan anlatacağız fakat evet. Kur'an'a göre bütün mal kadına veriliyor. Evet. Kadın bütün mal kadının harcamaları için ayrılıyor. Öyle bir özeni var Allah'ın kadına. Evet. Fakat buna rağmen toplumlar bu anlayışı bilmedikleri için böyle bir rezalet içinde yaşıyorlar.
Aslında burada demin söylediğin konu da arada geçmesin, onu bir kere daha vurgulayalım. Biz burada bir feminist zihniyet üzerine bu konuyu anlatmıyoruz. Yani kadınlar üstündür de erkek egemen topluma son verilsin, kadın egemen topluma, böyle bir şey yok. Zaten insan vardır. İnsanı evet. Allah yaratmıştır ve o insanın içerisinde Allah'a kulluk eden insanlardan kim yeteri kadar Allah'a kulluk edebiliyorsa bu Allah katında üstündür, takvaca daha üstündür der Allah ayetlerinde. Ve Allah katında makbul olan da insanların arasında budur. Tabii. Takvaca üstün olmaktır. Bunun kadın veya erkek olması fark etmez. Burada önemli olan gönülden katıksız olarak başka hiçbir şeyi şirk koşmadan ne kendini, ne kocasını, ne ailesini, akrabalarını, işini, dünya üzerinde şimdi günümüzde insanların şirk olarak düşünebilecekleri, yani hırs edinebilecekleri, ilah olarak tapınabilecekleri ne varsa onu düşünecek olursak bunları bir kenara bırakıp onlardan arınarak sadece saf Allah rızası için yaşayan insanın en üstün olanı takvaca evet. en ileri dolanıdır. Bu da Allah katındadır. Yani günümüzde biz hiç kimseye dünyanın en üstün insanı sensin diyemeyiz. Evet. Allah böyle bir ayrımı insanlara vermemiş. Böyle bir yetkiyi de insanlara vermemiş. Dolayısıyla kadın olsun erkek olsun bizim için önemli olan insan olmasıdır ve ona göre yaşamasıdır. Bu anlamda biz kadının da evet. gereken değeri verilmesini anlatıyoruz ki işte daha aşağı olarak görülmemesi için, yoksa daha üstün. Tabii ki kadının da üstün olduğu yerler vardır. Erkeğin de üstün olduğu yerler vardır. Bu çok açıktır, yani bunu her akıllı insanın çok rahatlıkla kabul etmesi gerekir. Ama bu insanlık anlamında değil, fiziksel anlamda olabilir, farklı diğer konularda olabilir. Bunu bu şekilde değerlendirmek gerekir. Yoksa hiçbir birilerinin üstünlük olarak görüp ezmeye, hakimiyet kurmaya çalışabilecekleri bir durum asla söz konusu olamaz.
Evet.
Şimdi istersen birkaç tane ben bu istatistiklerden vereyim. Bir kere dünya üzerinde 3 kadından biri şiddet mağduru. Bu çok net. Yani dünya üzerindeki bütün ülkeler dahil olarak Avrupa'da da aynı şekilde çok yüksek bir oran. Yani her 3 kadından gördüğünüz sokaktaki bir tanesi şiddet mağduru. Bir de hafif şiddete maruz kalmış değil, mağdur olmuş artık ondan. Amerika'da da bu durum böyle. Dünyanın en gelişmiş hangi ülkesine bakarsanız bu şekilde ve gelişmemiş diğer geri kalmış ülkelerde de. Dünya Sağlık Örgütü'nün son verilerine göre her 3 kadından biri hayatında en az bir kere eşi tarafından kötü muameleye maruz kalıyor. Refah seviyesi yüksek olduğu bilinen Kuzey Amerika, Avrupa, Avustralya ve Japonya gibi bölgelerde yine kadınların 1/4'ü ya eşi ya da erkek arkadaş tarafından aynı şekilde ya şiddete ya da cinsel şiddete mağdur kalıyorlar, maruz kalıyorlar. Güneydoğu Asya ve Afrika'da ise kadınların 1/3'ünden fazlası şiddet mağduru. Yine Afrika ve Orta Doğu ülkelerinde de milyonlarca kadın sünnet ediliyor. Düşün, 2014 evet. yılındayız, 21. yüzyılda ve bununla karşı karşıyayız. Yine Afganistan'da anne ölüm oranı en yüksek olan ülke. Afganistan'da da kadınların zaten konumu durumu, evet. çok açıktır.
%15'tir okuma yazma oranı kadınlar arasında.
Afganistan'da
çok az.
Evet, dediğin gibi Demokratik Kongo Cumhuriyeti aile içi şiddetin en yüksek olduğu ülke ve her gün 1000'i aşan kadın tecavüz mağduru. Düşün, her gün 1000'den fazla kadın tecavüze uğruyor ve hiçbir şekilde bir yaptırım, bir kanuna da bir sınırlama getirilmiyor. Kadınların en mağdur olduğu ülke olarak Yemen biliniyor, başta geliyor Yemen. Yine Pakistan'da kadın hakları açısından çok ciddi bir kargaşa hakim ve Fransa'da her ay 6 kadın, İngiltere'de her ay 8 kadın ve Finlandiya'da her yıl 27 kadın ve ülkemizde de yine her ay ortalama 25 kadın farklı gerekçeyle ileri sürülerek katlediliyor. Bu kadın şiddetinin çok açık ve net bir ifadesidir. Evet. Ve nasıl tedbir alınması gerektiğini söyler. Bende daha çok fazla evet. bununla ilgili istatistikler var.
Evet. Şimdi bu konu çok önemli. Genelde hep gelişmemiş, geri kalmış evet. ülkeleri ön plana koyarlar. Halbuki aslında Avrupa ülkelerinde de, aslında Amerika'da da çok yaygındır bu. Şiddet, yine kadına yönelik şiddet çok fazla, çok diğer ülkeler kadar olmasa da evet. çok şiddetlidir. Ama şimdi oralarda demin söylemiştim, Darwinizmin etkisiyle bir garip bakış açısı gelişti ve toplumlar içinde kadına ister istemez, yani düşün, bir Darwinist eğitim almış çocuğu düşün ve bütün çocukları Darwinist eğitim alıyorlar. Hepsi ister istemez bu kitabı okuyan, Darwin'in görüşlerini benimseyen herkes, kadına bakış açısı böyle olacaktır. Şimdi bunun etkileri var tabii ki Avrupa'da. Biliyorsun bize Allah'tan bir nimet olarak Rabbimiz Atatürk'ü göndermişti. Evet, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından hemen sonra Atatürk'ten, birazdan vaktimiz kalırsa Atatürk'ün bazı sözlerine de değineceğim. Fakat orada kadına çok önem veren bir liderdi gerçekten ve onun vesilesiyle böyle biz medeniyet sahibi olduk. Şimdi Türkiye'de 1930 yılında zaten seçme ve seçilme hakkı verilmişti. 35'te ilk defa meclise kadınlar girdi ve 18 sandalye elde ederek girdiler. Ama bir baktığınızda 1918'den bahsediyoruz. Peygamberimizin döneminden bu vakte kadar kadınların harcanmış bir hakkı var. Biz bunu bir zafer olarak görmememiz gerekiyor. Tabii. Çok büyük bir ayıp olarak, hocamızın her zaman söylediği gibi. Ama bir Avrupa'ya baktığımızda durum daha da vahim. Çünkü Avrupa'da bazı ülkeler ya bu dönemlerde ya daha sonrasında seçme seçilme hakkı alıyorlar. Avrupa'dan ben bir Kanada'ya geçeyim önce. Kanada'da 1917'de alıyorlar, fakat Quebec bölgesinde 1940 yılında ancak seçme hakkına sahip olabiliyorlar kadınlar. Evet. Birleşik Krallık, İngiltere 1928'de ancak o hakkı veriyor. Yani bu o kadar garip bir şey ki sen seçemezsin demiyor kadınlara. Yani sen bir vatandaş değilsin. Sen insan yerine konmuyorsun. Dolayısıyla senin kimin yöneteceğine seçme hakkın yok. Yani seçilmeyi bir kenara bırakıyorum. Onlar evet. Çok daha sonra da. O çok daha garip. Mesela biraz uzağa gidelim. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin durumu çok daha vahim. 1930'da beyaz ırka, 1984'te Hintli ırka, 1994 daha geçtiğimiz yıllarda siyah ırka oy hakkı verme imkanı tanınıyor. Bu zaten çok anormal. Hani bunu da antiparantez arada geçirelim. Fransa en medeni ülkelerden bir tanesi sayılır. 1944'te kadına seçme hakkı veriyor. İtalya 1946'da veriyor. Şimdi İsviçre bak, İsviçre aslında çok ilginçtir. İsviçre'de seçme hakkı kadınlara 1971'de veriliyor. İsviçre gibi ileri düzeyde bir ülkede 1971'de veriliyor. Buranın Appenzell Kantonu var, İsviçre'ye bağlı. Çok şaşıracaksın, 1990'da bunu elde ediyor kadınlar. İsviçre gibi
iyi elde etmişler.
Gerçekten iyi. Yani ben bunu özellikle seçme seçilme hakkını özellikle bir kriter evet. olarak burada vermek istedim. Çünkü kadına ne kadar değersizsin demenin bir adıdır bu yani. Seçme seçilme hakkı yok kadının ve insanlar bunu kutluyorlar. Aa, seçme seçilme hakkı oldu diye kadının. Çok büyük bir ayıptır, rezalettir. Kim almış da o hakkı kim veriyor, o da çok
burada
gariptir.
İstersen hemen dünya parlamentolarına bir göz atalım.
Evet.
Şurada bir grafik vardı, ona bakacak olursak hayret verici şekilde dünya üzerinde parlamentolarda en yüksek kadın sayısının olduğu ülke Ruanda'dır. Bunu belki pek beklemez izleyicilerimiz evet. ama Ruanda gördüğün gibi 80 kişilik mecliste 45'i kadınlara ait oluyor koltukların. İngiltere'ye demin sen burada söyledin seçme hakkının çok geç verildiğini. Birleşik Arap Emirlikleri ve Pakistan'dan bile geride geliyor İngiltere ve 45. sırada bu konuda. Mecliste aşağı yukarı kadın çok çok az, yani yok gibi bir şey. Fakat buradan gördüğümüz gibi İsveç, Güney Afrika, Almanya, Yeni Zelanda, Meksika, İngiltere diye direkt aşağıya doğru iniyoruz kadınların sayısını, parlamentoda kadınların sayısını. Ve burada da Türkiye'de çok gerilerde geliyor ki ülkemizde aslında... Bu da gerçekten bir ayıp olarak değerlendiriyoruz. Evet. Biz parlamentoda çok az sayıda bayan bulunmasını, ama şimdi son dönemlerdeki görüşmelerde, konuşmalarda hem Sayın Davutoğlu Başbakanımız bu konuya ne kadar önem vereceklerini dile getirdi. Yine son kongrede Sayın Kılıçdaroğlu da aynı şeyi söyledi. 2015'in kadın yılı olacağını söyledi. Tabii ki kadınların da bu anlamda şefkat, merhamet hislerini göstererek mecliste ne kadar etkili olacaklarını aslında vurgulamaları gerekir. Erkeklerden geri olduklarını çünkü kabul eden kadınlar da var. Bu çok önemli aslında. Evet. Biraz da kadının geri kalmasına sebep olan şeyler tamam bağnazlık, tamam eğitimsizlik. Ama kadınlar da bunu kabullenmiş durumdalar. Çünkü özellikle İslam dininin yaygın olduğu ülkelerde bağnaz zihniyetin hakimiyeti altında olan insanlar da, kadınlar da kendilerini bu şekilde kabul etmişler. Onlar da bağnazlığa boyun eğmişler adeta. Halbuki Kur'an'a göre kadın ve erkek her zaman eşittir bu anlamda. Hatta kadın çoğu ayette erkeğe göre üstün tutulur, daha fazla hakka sahip olması istenir. O anlamda da aslında açık olarak özellikle İslam ülkelerinde kadına gereken değerin verilerek dünyadaki değerinin aslında gösterilmesi gerekiyor.
Aslında Allah izin verirse 1915 seçimlerinde şöyle bir kabinemiz olsa kadınların...
2015.
2015 seçimlerinde şöyle bir kabinemiz olsa kadınların çoğunlukta olduğunu
Evet.
düşün ki böyle bir kabine Türkiye'den böyle bir kabine çıkması dünyadaki algıyı ne kadar çarpıcı şekilde değiştirir. Bizim aslında Amerika'yı, Avrupa'yı pek çok konuda ikna etmemize bile gerek
Evet.
kalmaz. Anında o genel halkı tamamen
Bu arada
değişir.
Sri Lanka'da yine şaşıracak belki izleyicilerimiz ama 23 yıldır kadınlar tarafından yönetiliyor. Yani yönetici olmak için de ideal bir ülke. Ama
Evet.
tabii ki Sri Lanka'da da insan
Korkunç
haklarının
şeyler var.
nasıl ayaklar altında olduğunu biliyoruz. Yani bu
Müslümanlar
anlamda
vatansız tamamen
tam
orada.
söylediğin gibi. Yani kadının da aslında orada yönetimde olması bir şey
Değişmiyor.
değiştirmiyor. Ama burada önemli olan kadının da erkeğin de hangi zihniyetle yönetici olacağıdır. Ona dikkat etmek gerekiyor.
Aslında burada biz izleyicilerimize hazır ara vermişken bu konuda hatırlatalım. Bizim burada anlatmaya çalıştığımız kadın egemen bir toplum, işte şu ülke modeli olsun, şu şöyle model, dünyada böyle bir model yok. Yani bizim burada anlatmaya
Evet.
çalıştığımız anlamda kadına değer veren bir model dünyada şu anda yok.
Yok.
Hani bir ülke diğerinden daha üstündür ama öyle bir şey yok. Bizim ölçümüz Kur'an'dır burada.
Tabii ki.
Biz şunu da hatırlatalım. Bağnaz zihniyetlik İslam anlayışı değildir. Biz onu da eleştireceğiz
Değildir.
şimdi burada.
Evet.
Bizim ölçümüz Kur'an'dır. Allah çok çok güçlü bir önem vermiş, değer vermiş, sultan kılmış kadını Kur'an'da.
Tabii ki.
Bunlardan bahsedeceğiz. Bizim anlatmak istediğimiz zihniyette kadın Allah'ın verdiği değeri taşıyan bir varlık. Dolayısıyla toplumlar Allah'ın kadına verdiği o değeri kadına gösterdikleri müddetçe ideal toplumlar olurlar. Bizim arayış içinde olduğumuz ve anlatmaya çalıştığımız bu. Yoksa hani verdiğimiz örnekler bir ülkeyi veya bir
Tabii ki.
zihniyeti ön plana çıkarmak değil, sadece Kur'an'daki anlayışı ön plana çıkartmak.
Şimdi yine refah içindeki ülkelerde yaşarken belki diğer zorluk içinde yaşayan ülkeleri tam olarak aklında canlandıramayan insanlar olabilir. O
Evet.
yüzden birkaç örnek vermek istiyorum. Burada da dünya üzerinde aslında insan hakları açısından yani aslında kadın hakları açısından anlatıyoruz burada ama insan hakları açısından da ne kadar vahim duruma gelmiş toplumlar olduğunu görebilmeleri açısından. Mesela bir alakaçu geleneği var. Bu ne demek alakaçu? Gelin hırsızlığı olarak biliniyor. Bu ne demek? Bir insan geliyor özellikle Kırgızistan'da yasa dışı olmasına rağmen uygulanan bir sistem bu ve evliliklerin neredeyse yarısı bu alakaçu geleneğiyle uygulanıyor. Bir insan geliyor ve herhangi bir kadını beğeniyor ve onu kaçırıyor ve daha sonra da cinsel tacizde bulunduktan sonra evlenmek mecburiyetinde bırakılıyor ve o insan o kişiyle evlenmek zorunda kaldığı için de işte evliliklerin yarısı neredeyse bu şekilde uygulanıyor. Yani hiçbir şekilde kadının seçme hakkı olmadığı gibi hangi
Evet.
yaşta olursa olsun oradaki insanın bunu uygulaması yeterli ve
Değersiz,
bu anlamda da
önemsiz.
kanuni yeterli bir yaptırım olmadığı için tabii ki bunlar gelenek şeklinde uygulanıyor. Aynı şekilde mesela Bangladeş'teki asit olayı var. Bu tabii ki
Korkunç, evet.
dünyanın tam anlamıyla bir utancıdır. Bir erkek eğer bir kadınla evlenmek isterse, beraber olmak isterse ve reddedilirse ve bu kadın hiçbir şekilde onunla beraber olmak istemiyorsa en kolay, en ucuz ve en kalıcı yöntem olarak ki tam bir rezalettir ama bu şekilde ifade ediliyor. Asit atma yüzüne o insanın asit atma gibi bir şey uygulanıyor. Tabii ki 2002 yılından sonra bununla ilgili ciddi yaptırımlar uygulanmaya başladı Bangladeş'te. Fakat hiçbir şekilde durdurulabilmiş değil.
Bu uygulama pardon Pakistan ve Afganistan'da da
Devam ediyor
evet
dediğin
devam eden
gibi.
uygulama.
Ve o kadınların çok sayıda bunları bakım evleri var. Tamamen yüzleri insan görünümünden ayrı yanık olarak tabii ki asitin meydana getirdiği o zararla birlikte bu insanların hayatları çok farklı şekilde devam ediyor. Ve yine Hindistan'da çok çarpık gelenekler var. Hindistan'daki kadınlar ticaret hayatının içinde çok olmasıyla tanınır aslında dünya çapında. Halbuki Hindistan'da kadın olmak anlamında en kötü ülke olarak biliniyor.
Evet.
Hindistan çünkü öyle bir şey ki evlilik sırasında kadınla bir çeyizle birlikte veriliyor evlenecek olan erkeğe ama erkek daha sonradan ailesinden para ister veya kabul edilmezse bu yaklaşık olarak tam rakamı vereyim günde kaç kadın olduğu ile ilgili istatistiklere göre resmi her gün bu şekilde yakılan 5 kadın var. Yani erkek istediğini alamazsa o aileden kadının yakılılmasına karar veriliyor ve kadının düşün hiçbir suçu yok. Zaten o adamla zorla evlendiriliyor. Bir çeyiz veya para karşılığında yeteri kadar adamın istediği kadarıyla veriliyor ki genellikle farklı toplumlarda aslında aksidir. Yani kadına bu verilir. Çeyiz veya para
Evet.
kadın evleneceği zaman. Halbuki burada erkeğe verilmesine rağmen yeterli bulmayıp daha fazlasını istediğinde kadın yakılarak karşılık veriliyor ve bununla ilgili de mutfakta elbisesi tutuştu, kazı aldı, yandı gibi çok sayıda istatistik de var. Bunların hepsi
Evet.
yakılan kadınların aslında haberlere geçen
Evet.
konuları. Tam bir
Şimdi
rezalet
evet,
tabii.
istersen bu zihniyeti nereden alıyor bu insanlar?
Evet.
Özellikle İslam toplumları, ona bakalım. Biz bağnazlığı eleştiriyoruz. Bu her din için geçerli. Hintliler arasında da zaten onların çok garip adetleri var. Fakat biz Kur'an'da olmayan pek çok mevzu hadiste geçen bazı ifadeler var. Şimdi bunlar çok ürkütücüdür ve bunlar çok uzun süre boyunca, neredeyse 1200 yıl boyunca İslam dinine entegre edilmeye çalışılmış ve bu İslam olarak lanse edilmiş. Şimdi bunlardan birkaç örnek vermek istiyorum ben. Çok ilginçtir. Bunlar mevzu hadisler. Yani mevzu hadis şu demektir. Gerçek olmayan, sonradan uydurulmuş, hiçbir şekilde Kur'an'la bağdaşmayan, zaten Kur'an'la bağdaşmaması gerçek olmadığını teyit eder. Peygamberimizin sözü olduğu iddia edilen hadislerdir bunlar. Diyor ki, sizin kadar aklı ve dini eksik olan bir başka varlık görmedim diyor kadınlar için. Bak Kur'an'da hiç asla ve asla geçmeyen bir ifade burada geçiyor ve bunlar en artık sahih bilinen bazı kaynaklara bile girmiş durumda. Mesela diyor ki 99 kadından biri cennette, diğerleri ise cehennemdedir. Sahih Buhari'de geçen bir hadistir bu. Başlarına bir kadını geçiren bir kavim asla iflah olmaz diyor bir tane mevzu hadiste. Kadınlarla istişare edin, onlara danışın ve söylediklerinin zıttını yapın.
Hiçbir söz hakkı
Hiçbir
olmasın
söz
ya.
hakkı olmayacak. İkinci derece. Bak diyor ki çok müthiş bir iftiradır Allah'a karşı ve tabii ki Peygamberimize karşı. Diyor ki kadınları Allah geride bıraktığı gibi siz de geride bırakın diyor. Şimdi Allah Hazreti Meryem'e örnek veriyor. Alemlerin kadınlarını üstün kıldık diye ayetinde ve pek çok kadına özel değer veriyor Allah. Bir bitki gibi yetiştirdik diyor. Bir çiçeğe benzetiyor onu. Onun güzelliğini, onun narinliğini, onun o nezaketini, zarifliğini çok güzel tarif eden bir ayettir bu. Ve sonrasında Kur'an'da bakıldığında genel olarak hep kadının korunduğu bir sistemin olduğunu görüyoruz. Her şartta ve durumda, yani zorda kaldığında kadın hep ön planda. Boşanma sırasında kadın ön planda ve hep kadının hakları birinci dereceden,
Tabii, miras hukukunda,
miras
borç
hukukunda,
kanununda.
hepsinde. Şimdi mesela bu konuda bazı iddialar, diyelim ki hani kadının yarım hakkı olduğu,
Evet.
işte daha doğrusu kadının yarım şahitliği olduğu. Bir kere Kur'an'ın hiçbir yerinde kadının yarım şahitliğine dair tek bir ayet bile yoktur. Hiçbir şekilde böyle bir şey geçmez. Kadının yarım şahitliği diye iddia edilen ayet sadece vadeli borç konusundadır. Vadeli borç konusunda da Allah zaten iki erkeğin olmasını söyler, olmadığı durumda. İki erkek ve iki kadın ve iki bir erkek der. Bunun da sebebi vadeli borcun son derece riskli bir konu olması,
Evet.
kadının her dakika suçlanabilecek bir ihtimalinin olması, son derece zalim bir ortamın içine girilmiş olması, yani para konusu olunca gerçekten insanlar biliyorsun çok
Evet.
değişebiliyorlar. Allah öyle bir şeyle kadını muhatap etmek istemiyor. Onun dışında pek çok ayette de geçtiği gibi özellikle kadına zina suçu atıldığında örneğin erkek şahitlik yapıyor. Arkasından kadın şahitlik yaparsa eğer yapmadığına dair kadının şahitliği geçerli sayılıyor ve
Geçerlisin.
orada tamamen bu konu kadının lehine sonuçlanıyor. Bu ne demektir? Kadının şahitliği erkeğinkinden çok daha önde tutuluyor Kur'an'a göre.
Tabii ki.
O yüzden bu konuda aslında çok fazla detay var. Mesela kadının dövülmesi, orada geçen darabe kelimesi uzaklaştırmadır. Kesinlikle dövülme değildir. Bunun gibi miras hukuku var. Bu da çok detaylı olarak. Bu tip konuların tamamı hocamızın Allah izin verirse inşallah bu ay sonunda çıkacak olan, bir ay
İnşallah.
içinde çıkacak olan Karanlık Tehlike Bağnazlık kitabında çok
Çok
çok
kıymetli ve
detaylı,
çok değerli bir kitap.
çok değerli bir kitap, çok detaylı anlatılmış durumda. Mutlaka kardeşlerimiz buradan alıp ayet ayet açıklanmıştır.
Evet.
Kadının ne kadar üstün tutulduğu da bu kitapta açıklanmıştır. O yüzden ve bu arada tekrar demin okuduğum hadisten yola çıkarak söyleyeyim. Diyor ki hadiste, mevzu hadis bu, yalan bir
Tabii ki.
hadis. Başlarına bir kadını geçiren bir kavim asla iflah olmaz diye bir ifade var. Oysa Rabbimiz Kur'an'da Sebe Melikesini örnek olarak gösteriyor. Sebe Melikesi koskoca bir devlete başkanlık yapan bir lider kadın ve ona karar verme yetkisi ona bırakılmış. Bir ayette şu şekilde geçiyor. O kendi savaşçılarına soruyor, ne yapmalıyım diye. Diyorlar ki şeytandan Allah'a sığınırım. Dediler ki biz kuvvet sahibiyiz ve zorlu savaşçılarız. İş konusunda karar senindir. Karar ona bırakılıyor, kadına, lider olan kadına. Artık sen bak neyi emredersen biz onu uygularız. Yani karar yetkisi, orada en doğru kararı alma yetkisi kadına bırakılmış durumda. Dolayısıyla bir kadının lider olabileceğini de Rabbimiz Kur'an ayetinde de göstermiş oluyor.
Tabii aslında bağnaz zihniyette ana hakimiyet münafıklık üzerine oluyor. Münafıklık da ne demek oluyor? İnsanları zorla dindar yapmak, silah zoruyla, ki şu anda günümüzde de aslında bunu yaşıyoruz, öldürme tehdidiyle, silah zoruyla insanlar dine sokulmak durumunda kalıyorlar ve o anlamda Allah'tan korktuğu için, Allah'a inandığı için ve sevgiyle, zevkle ve Allah'a ibadet etmenin o getirdiği huşuyla, saygıyla ibadet yerine değil, korkuyla, ama kimden? İnsanlardan korkuyla, öldürülmekten korkuyla dini yaşıyormuş gibi kendini gösteren insanlar aslında türüyorlar ortalıkta. Bu anlamda kadına bakış açısı da bağnaz zihniyetin bu şekildedir. Kadının aklıyla, imanıyla, Allah korkusuyla iman edecek bir varlık olduğunu değil, ancak baskıyla, işte senin okuduğun mevzu hadislerden yine örneklerle, duvara asılacak olan bir sopa veya kamçıyla evde zorla tutulacak veya evde dışarıya bakabilecekleri her türlü deliğin kapatılarak dışarıyla bütün temasının kesilip ve üzerine de son derece kötü kıyafetler verilerek dışarıya olan şevki ve isteği kadının kesilmeye çalışılmasıyla zorla iman ettirmeye çalışılır bağnaz zihniyette. Halbuki kadın son derece akıllı bir varlıktır. Allah'ın varlığını fark edebilecek kadar akıllıdır. Ve Allah'ın varlığını fark eden bir insanın da zaten iman etmenin dışında ikinci bir alternatifi yoktur. Bu insan iman ettikten sonra da Allah'ı, güzellikleri en güzel şekilde anarak yaşar. Bu da nedir? Kadının bakımlı olması, kadın güzelliğinin en güzel şekilde vurgulanması ve bu vurgulanan güzellikten olabilecek en güzel şekilde zevk alınması. Ama bu hayvani dürtüler anlamında değil, nefsi azmış bir hayvanı sokağa saldığın gibi değil de gerçekten kadının güzelliğini yaratanın Allah olduğunu bilip Allah'ın o güzellikte nasıl tecelli ettiğinin zevkine varan bir insandan bahsediyoruz. Yani insandan bahsediyoruz. Aksi demin de tarif ettiğimiz gibi nefsine, dürtülerine mahkum olmuş bir insan modelidir. İşte bu anlamda da kadın aslında hem bakımlıdır, hem akıllıdır görünümüyle, hem entelektüel seviyesini geliştirir. Çünkü Allah'ı en güzel şekilde anlatabileceği her türlü bilgiye sahip olmak ister. Hem bilimsel olarak, hem sosyal olarak, hem siyasi olarak, tarihsel olarak her şeyi, her türlü bilgiyi elde eder ki sorulabilecek her türlü soruya en güzel cevabı verebilsin. Ve bu anlamda da görünüm olarak da Müslüman kadın, gerçek Müslüman kadın akıllıdır, bakımlıdır, güzeldir, dikkat çekicidir, alımlıdır ve insanların dikkatini çeker. Ama nasıl? Asilliğiyle, haliyle, tavrıyla bakan gerçekten onda bir farklılık olduğunu hemen algılayabilir. Evet. Ki Hazreti Meryem'in de aslında insanlar tarafından dikkat çekmesinin ana sebeplerinden bir tanesi aklı, imanı, cesareti. Tek başına orada çocuk doğurmak durumunda kalan ve hiçbir şekilde bir sebebe maruz kalmadan hamile kalmış olan bir insanın o kadar azgın bir toplumla nasıl uğraştığını düşünecek olursan, bütün Müslüman kadınlara da, alemlere de örnek kılınmasını Allah zaten bize söylüyor.
Benim dünyada gördüğüm kadınlara en fazla değer veren insan olan hocamız, çok güzel bir sözü vardır hocamızın. Şunu söyler, bir kadın Kur'an'dan nasıl yaşaması gerektiğini, nasıl giyinmesi gerektiğini, nasıl anlaması, nasıl konuşması gerektiğini gayet iyi bilir. Ona tutup birinin sen şöyle giyineceksin, sen şöyle yapacaksın, sen şöyle konuşacaksın demesine ihtiyaç yoktur. Pek çok insandan çok daha akıllıdır kadın demişti hocamız. Ve dolayısıyla şu anki zihniyeti çok eleştirir hocamız. Biliyorsun bir insan eğer kendine hakim olamıyorsa kadını kapatmak yerine kendisi eve kapansın. Çok daha köklü bir çözüm olacaktır demişti. Gerçekten çok akılcı. Ben bir de Atatürk'ten bir söz okumak istiyorum. Söz verdiğim gibi. Çünkü bu anlayışı Atatürk getirdi ve şu anda ülkemiz aslında hamile kadınlara yapılan o garip, anormal, çok fazla şey denebilir ifadelerle, kahkaha atan kadınlara yapılan o garip ifadelerle kadın konusunda dünyada gerçekten çok ciddi bir yara aldı. Durumda. Çok dikkat çekti. Bunun çok acilen düzelmesi gerekiyor. Çünkü kadını ikinci sınıf gösteren bir millet, bir devlet asla ve asla bu dünyada yer bulamaz. Yok edilir. Orta Doğu'daki pek çok ülke gibi yok edilir. Hiçbir şekilde Avrupa'nın da, Amerika'nın da yanında olamaz. İmkanı yok olamaz. Yani ilk başta zaten bir gelişmiş, aklı başında, aklı selim bir devlet olamaz. O yüzden bu konuya mutlaka önem verilmesi gerekiyor. Atatürk de şunu söylüyor, diyor ki bizim dinimiz hiçbir vakit kadınların erkeklerden geri kalmasını talep etmemiştir. Allah'ın emrettiği şey erkek ve kadın Müslümanların ilim ve irfan edinmeleridir. Kadın ve erkek bu ilim ve irfanı aramak ve nerede bulursa oraya gitmek ve onunla mücehhez olmak mecburiyetindedir diyor. Çok güzel bir ifade. Evet. Ve kadınların çok eğitimli olması gerektiği üzerinde de çok fazla sözü var Atatürk'ün.
Aslında eğitim şart diyelim gerçekten.
Doğru eğitim diyelim.
Doğru eğitim, evet. Çünkü çok doğru. Eğitimde... Yani materyalist eğitim değil. Gerçekten insanların o beynini kirleten, beyinlerini adeta ciddi anlamda bir örümcek ağı gibi sarıp insanları uyuşturan o materyalist eğitim değil, insanlara güzel Kur'an'ın o pırıl pırıl ahlakının, tertemiz bütün insanlara en güzel ruhla bakmayı sağlayan o güzel ahlakının eğitiminin verilmesi gerekli insanlara. Ama biz tabii ki her zaman söylüyoruz, yine söylüyoruz. Okullarda Darwinizm yasaklanmasın ama onun karşılığı olan muhakkak yaratılış da öğretilsin. Darwinizmin bilimsel bir delili olmadığı da söylensin. Darwinizmi ortadan kaldıran fosiller de gösterilsin. Ve Darwinizmin bilimsel anlamda tek bir canlının tesadüfen oluşması imkansızlığını açıklayamadığı ortaya çıksın. Böylece çocuklar artık okullarda zaten inanmıyorlar, gülüyorlar hocaların
Evet.
anlattıklarına. Allah'a şükür internet olduğu için hocamızın eserlerine her yerden ulaşabiliyorlar. Ama bu muhakkak okullarda da resmi olarak okutulsun ve dünya çapında okutulsun.
Evet.
Belki Amerika kadına değer vermeyen bir ülkeye gereği gibi bakmaz ama Amerika kendini de insanların beynini, kadını yarım insan, hatta daha hayvandan gelişimi tamamlayamamış varlık olarak tanıtan bir eğitimi okullarında artık okutmasın veya işte onun cevabını verebilsin ki tüm dünyaya da bu anlamda vesile olabilsin. İslamofobinin ortadan kalkması için İslam'ın güzel ahlakının anlatılması gerekiyor. Ama bu anlamda İslam'a bakış açısındaki o eğitimsizlik de Batı'da var. Batı'nın da kendini bu anlamda gerçekten geliştirmesi gerekiyor. Bunun
Evet.
için gerçek Müslümanlarla Kur'an'ın gerçek yönünü öğrenerek işbirliği yapması gerekiyor ki şu anda dünyada dehşet salan bağnazlığı da bir an önceden ortadan kaldırabilecek. Ama nasıl? Yok ederek, tankla, topla, tüfekle değil, zihniyet anlamında
Sevgiyle,
bir daha geri gelmeyeceği şekilde eğitimle ve sevgiyle, dediğin gibi şefkatle yaklaşarak, eğiteceğini göstererek bu şekilde ortadan kaldırabilirsin inşallah.
İnşallah. Bu akşamki yayınımız burada sona eriyor. Umarım memnun kalmışsınızdır. Hepinize iyi akşamlar.
İyi akşamlar.
Thank you.